Ayrım 2.
Sanırım bir şeyler yemek istersin, dedi isteksizce. Brian Flynn, kirli bulaşıklarla dolu pis mutfağa, çocukların sandalyelerin üzerinde duran giysilerine ve genel dağınıklığa şöyle bir baktı. Misafir kabul edilebilecek halde değildi. Hayır, böyle iyiyim, dedi, oturacak bir sandalye ararken. Yemesen daha iyi olur. Sanırım ziyarete gittiğin evlerde seni tıka basa besliyorlar. Kilo almış olmana şaşırmamalı. Brian Flynn, Kitty hep böyle kırıcı mıydı diye düşündü. Hatırlayamadı. Belki de onu değiştiren Eddie'nin seksi ve genç Naomi ile beraber yok olmasıydı. Anneme uğradım, dedi öylesine. Sana söyleyecek lafı var mıydı? Korkarım pek yoktu. Söylediklerinin çoğu da anlamsızdı. Sesi bitkin çıkıyordu ama Kitty hiç anlayış göstermedi. Onun için gözyaşı dökmemi bekleme benden Brian. Aklı başındayken hiçbir zaman şahane oğlu Eddie'ye beni layık görmedi. Şimdi de başının çaresine baksın bakalım. Böyle düşünüyorum. Kitty'nin suratında merhamet yoktu. Üzerinde lekeli bir hırka vardı ve saçları keçeleşmişti. Kısacık bir an için Peder Flynn erkek kardeşine sempati duydu. Etraftaki kadınlar arasında bir seçim yapma hakkı olsa, ki belli ki Eddie'nin böyle bir hakkı vardı, Naomi çok daha kolay ve eğlenceli bir seçenek oluştururdu. Ama hemen görevleri, çocukları ve verilen sözleri hatırladı ve bu düşünceyi kafasından uzaklaştırdı. Annem artık tek başına kalamaz Kitty. Evini satmayı ve onu bir huzur evine yerleştirmeyi düşünüyorum. Ben zaten o evden hiçbir zaman fazla bir şey beklemedim. Bana göre dilediğini yapabilirsin. Bu konuyu Eddie ve Judy ile konuşacağım. Bakalım ne diyecekler, dedi Brian. Judy mi? Aman, Londralı o hanımefendi ne zamandan beri telefonlarını açıyor. Bir iki hafta içinde Rosemore'da olacak, dedi Peder Flynn. Burada kalmayı aklından bile geçirmesin. Kitty sahip çıkan bir edayla etrafına baktı. Burası benim evim. Sahip olduğum tek şey bu. Eddie'nin ailesinin işgal etmesine izin vermeyeceğim. Hayır, onun seni evden çıkarmak isteyeceğini hiç sanmıyorum. Sözlerinin Judy'nin asla böyle bir yerde kalmayacağı şeklinde anlaşılmadığını umuyordu. Peki o zaman nerede kalacak? Seninle ve pederle de kalamaz. Yok, bir otelde kalır herhalde. Ah, tabii, Judy Hazretleri hepimizden farklı olarak bu masrafın altından kalkabilir diye burnundan soludu Kitty. Annemiz için eğrelti otu ve süpürge otunu düşünüyordum. Bugün oradaydım. İnsanlar oldukça mutlu görünüyordu. Orası protestanlara ait bir huzurevi Brian. Bir rahip kendi annesini protestan bir huzurevine gönderemez. İnsanlar ne der sonra? Orası protestanlara ait değil Kitty. Peder Flynn nazikti. Her dinden insanda var. Dini olmayan insanlarda. Aynı şey, diye cevabı yapıştırdı Kitty. Aslına bakılırsa hiç de öyle değil. Dün onlara kutsal kominyonu götürdüm. Gelecek hafta Alzheimer hastaları için yeni bir bölüm açıyorlar. Düşündüm ki eğer biriniz gidip bakmak isterseniz, sesi de en az kendisi kadar yorgundu. Kitty yumuşadı. Sen kötü biri değilsin Brian. İçin kötü değil. Artık rahiplere ve daha bir sürü şeye saygı gösterilmeyen zalim bir dünya var. Kitty bunu şefkat göstermek için yapmıştı. Peder bunun farkındaydı. Hala az da olsa saygı gösterenler var, dedi ve isteksizce gülümseyerek ayağa kalktı. Neden bırakmıyorsun, diye sordu Kitty'ye kapıya geldiğinde. Çünkü bir kez katıldım, yazıldım. Her neyse ve yardımcı olmak için çok az şey yapabiliyorum, dedi üzüntüyle. Her seferinde seni gördüğüme memnun oluyorum, dedi yavan Kitty Flynn. Belki de Rosemore'da onun yakınında olmasından memnuniyet duymaktan uzak olan tek kişinin kendisi olduğu imasını vurgulayarak. Peder Flynn hapishanedeki kocası Aydan'dan nasıl olduğunu anlatmak için Lily Ryan'a telefon edeceğine söz vermişti. Lily onu hala seviyordu ve ondan davacı olduğu için sık sık pişmanlık duyuyordu. Ama yapabileceği başka hiçbir şey yoktu. Darbeler artık öyle sert geliyordu ki hastanelik olmuştu ve 3 çocuğu vardı. Peder Flynn onunla konuşmak istemiyordu ama ne zamandan beri kendi ruh halinin bir önemi vardı ki daracık sokağa girdi. En küçük oğulları Donald, Brothers okulunun son sınıfında okuyordu. Evde olamazdı. ''Siz çok güvenilir bir insansınız, öyle değil mi peder?'' Lily onu gördüğüne çok sevinmişti. Ona verebilecek güzel bir haberi olmadığı halde hiç olmazsa güvenilir bulunmak rahatlatıcı olmuştu. Mutfak az önce gördüğünden öyle farklıydı ki camın içinde çiçekler, pırıl pırıl bakır taslar, köşede ufak tefek para kazanmak için bulmaca hazırladığı bir masa vardı. Her şey yerli yerindeydi. Masanın üzerinde bir tabak kurabiye duruyordu. ''Yemesem daha iyi olur,'' dedi peder üzüntüyle. ''Uğradığım son evde bana domuz gibi olduğumu söylediler.'' Kesinlikle doğru değil, onu ciddiye almamıştı. Hem yukarıdaki ormanda yürüyüş yaparak ağırlığınızı atamaz mısınız sanki? Söyleyin bana, bugün nasıldı?'' Peder Flynn, Aydan Ryan'la o sabah yaptığı görüşmeyi, adamın bir zamanlar dövdüğü ve şimdi görmeyi reddettiği karısını biraz olsun rahatlatacak şekilde becerebildiği en diplomatik üslupla anlattı. Aydan'ın ilk çocuklarını yoldan geçen birine sattığına cidden inandığı karısına. Peder Flynn 20 yıl önceki gazetelere bakmış ve Ryan'ların kızının kasabadaki bir dükkanın önünde bebek arabasının içinden kaçırıldığını okumuştu. Kız bulunamamıştı. Ölü ya da diri. Peder Flynn bir dizi klişe kullanarak ''Tanrı iyidir, kimse neler olacağını bilemez, her gün yeni bir gündür, konuşmayı iyimser tonda tutmayı başarmıştı. Azize anne inanıyor musunuz diye aniden sordu Lily. Ortamın ruh halini değiştirerek. Şey evet yani tabii ki yaşadığına falan inanıyorum diye atıp tutmaya başladı. Konuşmanın nereye gideceğini merak ederek. Evet ama orada kaynakta olup insanları dinlediğine inanıyor musunuz diye ısrar etti Lily. Her şey göreceli Lily. Yani demek istiyorum ki o kaynak 100 yıllardır dindarlar tarafından saygı görmüş bir yer ve kendi içinde belli bir gücü var. Ve tabii ki Azize en cennette ve bize aracılık eden tüm azizler gibi. Biliyorum peder, ben de kaynağa inanmıyorum diye sözünü kesti Lily. Ama geçen hafta oradaydım ve dürüst olmak gerekirse inanılmazdı. Bu zamanda oraya gelen onca insanı görseydiniz, siz de şaşırırdınız. Peder Flynn şaşkınlıkla karışık, memnun bir ifade takınmaya çalıştı ama başaramadı. Biliyorum peder. Ben de bir zamanlar sizin gibi hissediyordum. Biliyorsunuz her sene Teresa'nın doğum günü sıralarında oraya giderim. Siz daha buraya gelmeden yıllar önce kaybolan kızımdı o benim. Genellikle bu anlamsız bir şeydir ama geçen hafta nasılsa buna farklı bir gözle baktım. Sanki Azize An gerçekten beni dinliyordu. O olayın sonucunda başımıza gelen bütün sıkıntıları ve zavallı Ayda'nın nasıl asla toparlanamadığını ona anlattım. Ama aslında ondan bana Teresa'nın her neredeyse iyi olduğunu söylemesini istedim. Onun bir yerlerde mutlu olduğunu bilmek, meseleyi benim için dayanılabilir hale getirecekti. Peter Flynn yardımcı olmak için herhangi bir tepki gösteremeden sessizce kadına baktı. Her neyse Peter, insanların hareket eden heykeller gördüğünü, kutsal resimlerin konuştuğunu duyduğunu ve benzeri saçmalıkları biliyorum. Ama bir şey vardı Peter, gerçekten bir şey vardı. Peter suskunluğunu koruyor, kadının devam etmesi için başını sallıyordu. Orada kendi hikayelerini anlatmakta olan yaklaşık 20 kişi vardı. Bir kadın herkesin duyabileceği şekilde şöyle diyordu. Ah Azize En, benden soğumasını engelleyebilir misin? Benden yüz çevirmesinin önüne geçebilir misin? Onu herkes duyabilir ve ne istediğini anlardı ama hiçbirimiz gerçekten dinlemiyorduk. Hepimiz kendimizi düşünüyorduk. Ve birdenbire Teresa'nın iyi olduğu, 2 yıl önce 21. yaşını muhteşem bir partiyle kutladığı ve mutlu olduğu duygusuna kapıldım. Sanki Azize En bana artık endişelenmemem gerektiğini söylüyordu. Şey, bunun gülünç olduğunu biliyorum peder ama bana faydası oldu ve bunun kimseye bir zararı yok değil mi? Yalnızca onun bunu söylediği, düşündüğü, benim beynime transfer ettiği ya da her ne yaptıysa onu yaptığı zaman zavallı Ayda'nın da orada olmasını isterdim. Bu ona öylesine huzur verirdi ki. Peder Tanrı'nın esrarengiz davranış biçimlerine karşı protestanlardan başlayıp Shakespeare'in Cennet ve Dünya'da senin felsefenin içerdiğinden çok daha fazla şey var, Horatius, dediği alıntıya uzayan bir konuşmayla konuyu saptırdı. Sonra küçük evden ayrıldı ve arabasını Wittethorn ormanının kenarına yanaştırdı. Ormanda yürürken köpeklerini gezdiren ve gelinlerine göre kendisinde yapması gereken şekilde spor giysileri içinde koşu yapan insanlar ona selam verdiler. Kadınlar bebek arabalarında bebeklerini gezdiriyordu. Durup hayranlıkla bebekleri seyretti. Peder Cassidy bebek arabasında bir bebek gördüğünde bakalım kim varmış burada diye eğlenceli bir konuşmaya başlamanın çok etkili olduğunu söylerdi. Bu selamlaşma her iki cinsiyeti de içine alır ve isim unutma sorununu çözerdi. Karşıdakiler gerekli bilgileri verir ve sen de müthiş bir delikanlı ya da ne kadar da tatlı bir kız diyerek devam ederdi. Yerel bir bankanın yöneticisi olan ve kafasını dinlemek için ormana geldiğini söyleyen Kettle Chambers'la karşılaştı. Kettle buralarda arazi almak ve daha sonra yol oradan geçtiğinde büyük karla satmak için kredi almak isteyen insanların hücumuna uğramıştı. Ne yapacağına karar vermek zordu. Genel müdürlük ona ortamın içinde olanın kendisi olduğunu ve olacaklara dair kendi sezgilerini kullanması gerektiğini bildirmişti. Ama böyle bir şeyle ilgisi nasıl sezgisi olabilirdi ki? Avukat Miles Barron'in de aynı çıkmazda olduğunu söylemişti. Miles, Nolan'ların elindeki küçük araziyi almak üzere teklif vermek için 3 farklı kişinin kendisini ziyarete geldiğini anlatmıştı. Bu tam anlamıyla açgözlülüktü, spekülasyon ve açgözlülüktü. Başka bir şey değildi. Peder Flynn bu zihniyette bir bankacıyla karşılaşmış olmanın kendisine çok olumlu geldiğini söyledi. Ama Kettle, genel müdürlüğün olaya hiç de böyle bakmadığını anlattı. Shukong Slattery iki tazısını gezdiriyordu ve dalga geçmek için pedere yaklaştı. Evet peder, işte sizde günümüzde kilisenin yapamadığı şeyleri eski zaman tanrılarından istemek üzere bu putperest kaynağa gelmişsiniz diye sataştı pedere. Sıska tazılarda kızgınlığı andıran bir görüntüyle titriyordu. Aynen Sukong, her zaman olduğu gibi kolay yeli seçtim dedi. Peder Flynn dişlerinin arasından öfkeden deliye dönen Sukong'un köpekleri önüne katarak ilerlemesine kadar geçen birkaç dakika içinde pederin suratına oturttuğu sırıtışı izlemesi gerekti. Peder Flynn de İlk kez kendi başına Azize En kaynağını ziyaret etmek üzere asık suratla yoluna devam etti. Rahiplik görevlerinin bir parçası olarak kızgın ve kafası karışık bir halde buraya gelmişti ama düşüncesini hiç dile getirmemişti. Bölgede oturan dindar kişilerin zaman içinde yaptığı birkaç tahta tabela, büyük doğal mağaranın içindeki kaynağı işaret ediyordu. Mağara nemli ve soğuktu. Kaynağın arkasında bulunan ve kaynağı içine alan tepeden akan ince ve çamurlu su, inanç sahiplerinin eski demir bir kepçeyle suyu almaya çalıştıkları yere dökülüyordu. Hafta arasıydı ve peder orada bu kadar çok insan görmeyi beklemiyordu. Mağaranın dışındaki alıç ağaçları süslenmişti. Evet, peder Flynn'a göre en uygun sözcük buydu. Gerçek anlamda kumaş parçaları, notlar ve kurdelelerle süslenmişti. Plastik içine konmuş ya da streç filmle kaplanmış madalyonlar ve kutsal şifa nesneleri vardı. Bunlar Azize'ye bir dileğin yerine gelmesi için adanmış ya da bir dilek kabul olduğunda teşekkür amacıyla bırakılmış adaklardı. 3 aydır ağzına içki koymuyor Azize En, sana teşekkür ediyorum ve ona güç vermeye devam etmeni diliyorum. Ya da damadım kızım eğer yakında hamile kalmazsa evliliğini sona erdirmeyi düşünüyor. Ya da doktora gitmeye korkuyorum ama kan tükürüyorum. Lütfen Azize En, Tanrı'dan iyileşmemi dile. Bu yalnızca geçici bir enfeksiyon. Peder Flynn oturup bunların hepsini yüzü kızararak okudu. 21. yüzyılda giderek maneviyattan uzaklaşan bir ülkede yaşıyorlardı. Bütün bu batıl inançlar nereden geliyordu? Buraya yalnızca yaşlılar mı geliyordu? Her şeyin daha basit olduğu zamanlara dönüş mü yaşanıyordu? Ama bu sabah karşılaştığı insanların çoğu gençti ve kaynağın gücü olduğuna inanıyorlardı. Kendi kız kardeşi bir koca dilemek için İngiltere'den oraya geliyor. Genç Polonyalı çift bebeklerinin orada vaftiz edilmesini istiyordu. Heykelin kendisine uzun zamandır kayıp kızının iyi olduğunu söylediğini düşünen Lily Ryan daha 40'lı yaşlarının başındaydı. Anlamak mümkün değildi. Peder Flynn içinde insanların iyileşeceklerine ve onlar olmadan da yaşayabileceklerine dair umutlarının göstergesi olarak bıraktıkları koltuk değneği, baston ve gözlüklerin bulunduğu mağaraya girdi. İçeride kim bilir ne anlama gelen küçücük çocuk botları ve çorapları vardı. Bir küçük dileği miydi? Hasta bir çocuğun iyileşmesi dileği mi? Gölgelerin içinde Azize En'in devasa heykeli duruyordu. Zaman içinde boyanmış ve yeniden cilalanmış, elma yanakları daha da kızarmış, kahverengi pelerini daha da güzelleşmiş, krem rengi başörtüsünün altından görünen saçları daha da sararmıştı. Azize En diye biri vardıysa bile, İsrailli ya da Filistinli ufak tefek, kara kuru bir kadın olurdu. Böyle İrlanda'ya ait bir kaşar peyniri reklamı gibi görünmezdi. Yine de kaynağın önünde diz çökmüş insanlar oldukça normal insanlardı. Rosemore'daki Aziz Augustinios Kilisesi'nden daha çok buraya geliyorlardı. Bu düşünce irkiltici ve moral bozucuydu. Heykel donuk gözlerle aşağıya doğru bakıyordu ki bu peder Flynn'ı biraz olsun rahatlatmıştı. Heykelin doğrudan kendine baktığını düşünse hemen vazgeçerdi. Ama Azize kendisiyle konuşmadığı halde peder Flynn tuhaf bir şekilde onunla konuşma isteği duydu. Bless Barron'in hukuk fakültesine giremeyecek babasını derin bir üzüntüye boğan genç yaştaki kızının dertli suratına baktı. Gözleri kapalı ve yüzünde bunca yoğunlaşmış bir ifadeyle ne için dua ediyor olabilirdi. Huzur evini işleten Poppy'nin zarif kız kardeşi Jenny'yi gördü. Son moda özel tasarım giysilerini bu konularda pek de mahir olmayan peder Flynn'ın bile fark ettiği Jenny heykele bir şeyler söylüyordu. Pazarda organik meyve, sebze satan genç adam da oradaydı ve sessizce ağzını oynatıyordu. İsa'nın annesinin tamamen uygunsuz olduğunu düşündüğü bir temsiline son kez bakarken heykel aracılığıyla Azize'ye bu duaların hiçbirisinin duyulup duyulmadığını, karşılık bulup bulmadığını sorabilmeyi diledi. Peki ya iki insan birbiriyle çelişen şeyler istediğinde Azize ne yapıyordu? Ama burada fantazi ve tabii delilik de başlıyordu. Oraya girmeyecekti. Mağaradan çıkarken üzerine mesajların oyulduğu duvarlara dokundu. Onlarca insanın umutları, duaları ve adakları, bağlı olduğu için kimsenin kesmediği, girişteki gür alıç çalıdıklarının arasından geçti. Eski ahşap kapıya bile bir not tutturulmuştu. Aziz en duyu sesimi. Peder Flynn etrafındaki sesleri neredeyse duyabiliyordu. Yıllardır süren yakarışlar, yalvarışlar ve arayışlar. Kendini dua ederken buldu. Sana ulaşan sesleri duymama ve seslenenlerin kim olduğunu öğrenmeme izin ver. Eğer burada yararlı bir iş yapacaksam, ne söylediklerini, ne duymamızı ve yapmamızı istediklerini bileyim.